Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 27 Haziran 2019 Perşembe, Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Japonya'nın Osaka kentinde G20 zirvesi başladı. Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri orada. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avrupa Birliği, Arjantin, Britanya, Avustralya, Brezilya, Çin, Rusya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Kanada, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin liderleri buluşuyorlar. Pek çok başlık var elbette. Liderler arasında ülkelerinin çıkarları için kıyasıya bir rekabet olduğunu biliyoruz. Amerika ile Çin arasında ticaret savaşları, Trump'la Xi'nin görüşmesi bekleniyor. Yine Amerikan Başkanı ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemdeki krizlere dair görüşmesi, Putin'le Erdoğan'ın görüşmesi, pek çok ikili görüşmede olacak zirve içerisinde. Aynı zamanda BRICS'in bel kemiğini oluşturan, ta Primakov döneminden bu yana Rusya, Hindistan ve Çin liderlerinin buluşması da dikkat çekici. Onu da bekleyeceğiz. Bu iki günlük bir zirve. G20 zirvesini yarın İktisatçı hocamız, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ergin Yıldızoğlu'yla değerlendireceğiz. Tabii başka haberler de var. G20'den notları programın ilk bölümünde aktaracağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle F-35 savaş uçakları ile ilgili mesajları, Amerika'dan gelen mesajlar, Suriye ile ilgili mesajları, Doğu Akdeniz hattında Hulusi Akar'ın NATO toplantısı vesilesiyle Yunanistan mevkidaşıyla görüşmesi. Bunun dışında AKPM, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne Rus heyetinin geri dönmesi bütün haklarıyla beraber Orta Doğu'dan da başlıklarımız eksik olmayacak. Tabii burada bugün biraz daha detaylı bakacağım husus devreye giriyor ki o da damat Kushner'in hazırladığı İsrail'deki erken seçimler nedeniyle tekrardan Eylül'de seçimler düzenlenecek 17'sinde ki öne alınabilir deniliyor şimdi. Yüzyılın anlaşması ertelenmişti. Plan Ramazan'dan sonra açıklanacaktı ama tekrar bu ertelemenin geri çekilebileceği söyleniyor. Bu arada da Bahreyn'de, Manama'da Filistin için, Refah için barış başlıklı bir ekonomi çalıştayı düzenlendi. Bu konu içten içe ısıtılıyor. Pek çok meseleyi de etkileyecek bir konu. Biraz buna detaylı bakacağız. Bugün programın ikinci yarısında Doktor Selim Sezer'e bağlanacağız. Bu kadar ortalığı heyecanlandıran, Filistinlerin boykot ettiği planın detayları, damat Kushner'in ısrarla altını çize çize bu planı savunması, Manama toplantısından yola çıkarak ele almaya çalışacağız. Başlamadan önce Eksen'e frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı Sputnik'in YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Oradan bizi dinleyebilirsiniz ve akşam 11 ile 12 arasında tekrarı var yayınımızın. Başlayalım Eksene. Evet, öncelikle G20 zirvesinden başlayalım. Bugün Japonya'nın Osaka kentinde başlıyor. Tabii saat farkı da var Japonya'yla. Vladimir Putin'le Donald Trump'ın buluşması bekleniyor. Trump'la Xi Jinping'in, Çin liderinin buluşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine aynı şekilde hem Trump'la hem bu arada Çin'i de ziyaret edecek. Japonya'da resmi bir ziyareti de var Cumhurbaşkanı'nın. Ama bunun dışında tabii aslında zirve meselesi var. Dünyanın 20 büyük ekonomisi tam da Amerika ile Çin arasında ticaret savaşlarının, gümrük duvarlarının yükseltildiği, Amerika'nın Hindistan'la sıkıntılar yaşamaya başladığı, Çin'in kuşak ve yol girişimine karşı kendi müttefiklerini tutma çabasına giriştiği bir dönemde Trump için zorlu bir zirve. Bu zirve bağlamında bu arada Rusya, Hindistan ve Çin arasında bir özel toplantı yapılacağı bilgisi var. Bu format tabii BRICS formatı biraz Brezilya ayağı yüzünden bozulmuş vaziyette. Brezilya'da Bolsonaro iktidara geldiğinden beri belki de Amerika'nın Batı'nın hegemonyasını kıran Güney diye adlandırılan gelişmeye çalışan kalkınma hamlesine girişen ülkelerin birlikteliğinde bir Bolsonaro unsuru, Trump yanlısı daha Amerikan yanlısı politikalarıyla devreye girdi. Ama öte yandan da Hindistan'ın sıkıntıları var Amerika Birleşik Devletleri ile. S-400 alımı üzerinden bir sıkıntı var. Yine bu özel tarifeden çıkartılması Hindistan için dikkat çekici bir gelişme oldu. Amerika ile ilişkileri genelleştirilmiş tercih sistemi Türkiye'de çıkartılmıştı biliyorsunuz. Bir dizi problemler var. Tümüyle tabii ki Narendra Modi, Hindistan'ın milliyetçi lideri, Amerika ile ilişkileri tümüyle bozacak durumda değil. Tabii İran burada önemli bir faktör. Hindistan, İran'ın petrolünün önemli bir alıcısı ve Modi'nin bu konuda vereceği karar da dikkat çekici sonuçlar doğurmaya aday diyebiliriz. Acaba Rusya ve Çin'le birlikte İran'a kol kanat gerecek bir pozisyon mu alacak, yoksa daha Amerika'nın İran'ı zorlamasına mı eşlik edecek, göreceğiz. Şimdi 28 Haziran deniliyor. Tabii saat farkına göre düşünmek gerekiyor. Türkiye saatiyle sabaha, yarın sabaha denk geliyor galiba. Putin ile Trump'ın görüşmesi söz konusu. Ushakov Rusya Devlet Başkan Yardımcısının açıklaması var bu konuda. Bir saatlik bir görüşmeden bahsediyorlar. Genel durumlar, ikili ilişkiler, stratejik istikrar, Suriye, Afganistan, Ukrayna, Venezuela, pek çok başlık var. Tabii ki İran ve Körfez'deki yeni savaş hali. Trump bu arada başka temaslarda da bulunacak. Uçakta ve ayrılmadan önce de pek çok açıklama yaptı. Bolsonaro G20 zirvesine gitti. Brezilya lideri, ki heyetinde bir asker İspanya'da, Sevilla'da 30 kilo kokaini yakalanmış bu arada kendisi. Şimdi tabii Trump'ın bir takım yorumları oldu giderken. Hem ticaret gerilimi konusunda herkesin dikkatleri Çin'le Amerika müzakerelerine çevrilmiş vaziyetteyken Trump iyimser konuştu. Bu işleri çözebiliriz dedi. Avrupalı ortaklara yüklendi kendisi Trump. Bunun dışında Hindistan'ın uyguladığı gümrük tarifelerini kabul edilmez diye nitelendirdiğini belirtelim. İran'la ilgili açıklamaları oldu. Ki daha keskin açıklamaları da olmuştu. Ezici bir biçimde gideriz İran'ın üzerine ve hallederiz. Biz çok güçlü bir orduyuz. Amerika öyle demişti. Şimdi zaten uzun sürmez çatışma görüşünde Trump, hani güçlü pozisyondayız, hani karadan da böyle işgalden bahsetmiyoruz zaten, yani füzeleri sallarız iş biter diye düşünüyor Trump, öyle gözüküyor. Evet, bunlarla ilgili mesajları var. Avrupa Birliği'nin bu arada Apple, Google, Facebook, Amazon gibi Amerikan teknoloji devlerine dava açmasına da çatmış. Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesine çatmış. Demiş ki Margarete Vestager, kendisi Amerika'dan muhtemelen tanıdığım herkesten daha çok nefret ediyor. Ülkemize neler etmedi demiş. Tüm şirketlerimize milyarlarca dolarlık dava açıyor demiş Donald Trump. Nasıl yapar bunu falan. Trump usulü. Evet. Japonya ile bu arada anlaşmadan çekilme, 60 senelik bir anlaşması var Amerikalıların Japonya 2. Dünya Savaşı sonrası. Oradan da çekilmeyi düşünüyor Trump, öyle anlaşılıyor. Yani 3. Dünya Savaşı'na girsek biz Japonları koruruz ama biz saldırıyorsak Japonya gelecek bizi koruyacak mı? Onlar olan bir sene oturur söyleyeyim arka televizyonlarından izlerler demiş. Böyle de patron adam yani hakikaten Amerikan başkanından ziyade. Gülüyorum ama yani dünyadaki hegemonik güç olarak baktığımız zaman, askeri potansiyel, nükleer potansiyeli düşündüğümüzde Amerika'nın başında böyle bir isim var. Bu arada Amerika'da Florida'da başkanlık kampanyasını Trump başlatmıştı geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta. Demokratik Parti'nin yani rakip partinin adayları da canlı yayında televizyonda karşı karşıya gelmişler. NBC televizyonu Florida'da Miami'den yayın yapılmış. Senatör Elizabeth Warren, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Senatör Cory Booker, eski bakan Julian Castro, ismini çok bilmiyoruz bunların. Senatör Tulsi Gabbard'ı hatırlayabilirsiniz. Amerika'nın savaşlarına itiraz eden bir isim. Yine Amy Klobuchar diye bir isim. 10 aday daha var. Sağlık reformu falan, Amerika'nın sorunlarını, sığınmacılar meselelerini tartışmışlar ama bir diğer yandan da savaşla ilgili hikayeler çıkmış tabii ki. Bütün bu Demokrat Parti adaylarına en büyük Amerika'ya tehdit nedir diye sormuşlar. Onların da çoğu İran, Çin ve Rusya'yı işaret etmiş. Kimileri iklim değişikliği falan da demiş ama Jay Inslee aday, o demiş ki Amerika'nın güvenliğine en büyük tehdit Başkan Trump'tır demiş. Salondakiler alkışlamışlar hemen. Yine Amy Klobuchar da demiş ki bu başkan kelimenin tam anlamıyla her gün 10 dakikada savaşa girebilecek durumda. Savaştan bir tweet uzakta. Sabah 5'te bornozumuzu giyerken dış politika icra ediyor olmamamız gerekir ifadelerini kullanmış. Trump bu arada G20'ye giderken uçaktan tweet attı. Sıkıldım, sıkıcı diye bir tweet attı. Böyle de bir başkanlık seçimi kampanyası Amerika'da başlamış durumda. Trump da böyle sıkılmış bir vaziyette G20'nin yolunu tutmuş vaziyette. İran'a tabii ağzını doladı. Amerika'yla en son işte anlaşma yapın. Benim zamanım çok, ekonomik yaptırım uyguluyorum. Zaten İranlılar zor durumda diyor. Tabii ki İran da kabul etmiyor. İran'ı yok ederiz tehdidine bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'ten yanıt geldi. Kesinlikle yanılıyor Trump İran hakkında. Yok edecek konumda değil Amerikalılar İran'ı. Yasaklanmış silahlarla, kitle imha silahları kullanmadan bunu yapacak kapasiteleri yok demiş. Yani nükleer savaş başlatabilir ya da kimyasal silah atabilir Amerikalılar. Onu imha edecek şekilde. Trump'ın söylemlerinin en son Zarif'i de yaptırım listesine aldılar. Dini lider Ali Hamenei de bunların İran'ın uluslararası hakaret olduğunu söylemiş. Bu ezici güçle ezeriz, bitiririz biz İran'ın laflarına yanıt vermiş durumda. Avrupa Birliği ülkeleri ise İran'a çağrı yaptılar. Gerginliği arttırıcı adımlardan kaçının diye. Bu da enteresan. Yani anlaşma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onaylı bir anlaşma var. Anlaşmanın Amerika tarafı uymuyor, Avrupa'yı da uymamaya zorluyor ama İran uyacak anlaşmaya şeklinde bir tutum. Zarif de demiş ki Avrupa Birliği'ne, yahu siz önce vaatlerinizi yerine getirin, ondan sonra bir beklentiye girin bizden. İran'a karşı açıklama yapacak konumda değil bu Avrupa Birliği ülkeleri ifadelerini kullanmış. Bu arada tabii Amerika'nın askeri kıskacı daraltmasında Körfez'deki sabotajlar, gizemli sabotajlar diyeceğiz. False flag, yanıltma operasyonu mu diye insan şüphelenmiyor değil geçmiş dünya tarihi 20. yüzyılda düşünülürse. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan demiş ki Umman Körfezi'ndeki son iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyla ilgili elimizde net, bilimsel ve iknacı bir kanıt yok demiş. Amerika'da İran'ı suçlamışlardı. Bir tane de video yayınlandı ama videoda mayınları toplarken, temizlerken gemiden görünüyor ama ne yapıyor anlaşılır bir şey değil. Öncesini kaydetmemiş olamayacaklarına göre acaba kesip biçtiler mi diye de bir düşünce akla geliyor. Ama tabii Amerikalılar İran'ı sorumlu tuttu. İsrail de aynı şekilde. BM'de oturum yaptılar. Hatta İranlıları dinlemediler. Öyle söyleyelim. BM Sözleşmesi ülkelerin kendilerini savunma hakkı da veriyor. Enteresan o yüzden. Şimdi tabii nükleer mesele vesaire, Japonya'da da düzenlenmesi G20'nin önemli. Bu kadar krizler varken, Körfez'de savaş rüzgarları vesaire eserken, geçen hafta da size aktarmıştım Amerika'nın nükleer doktrininde kullanılan ifadeler bir hafta sonra kaldırıldı. Ama update edilmiş, güncellenmiş ve orada da nükleer silah kullanırsak sonuç alırız, istikrarı da yeniden test ederiz diyor. Görüşü dile getirilmiş vaziyette. Şimdi tabii G20 zirvesi için Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ki ayrılacak kendisi görevden tabii G20 zirvesi öncesi Nagasaki'yi ziyaret etmiş. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı çıkışında atom bombası attığı yer Nagasaki. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya önce atmışlardı. Sonra 45'te 9 Ağustos'ta da Nagasaki'ye atmışlardı. 74 bin insan bir anda hayatını yitirmişti. Sonraki radyasyon bağlantılı ölümleri saymıyorum. Müzeyi gezmiş, atom bombası müzesini gezmiş, belediye başkanıyla görüşmüş, Barış Parkı. Ortak gelecek mesajları vermiş ve demiş ki yani dünyamız artık sınıra dayandı, dünyamızda atom bombası meselelerinde ve başka gerilimler de sınırlarına da dayanıyor, Nagasaki'de olanlardan ders çıkartalım demiş. Böyle söylüyorlar ama öte yandan da savaş retoriğini dillerinden düşürmüyorlar uluslararası çapta liderler. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Amerika'nın yine tek taraflı olarak çekildiği, Rusya'nın da mecburen aylar sonra askıya almak durumunda, yani karşınızdaki taraf anlaşmaya uymayınca siz kalıyorsunuz geriye. Tek başınıza kendi kendinize çalıp anlaşmaya uyamazsınız. Dolayısıyla da İran örneği, Rusya örneği de buna oturuyor. Rusya da askıya almıştı. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması. Soğuk savaştan çıkışta bir takım kritik anlaşmalar var. INF'de bunlardan bir tanesi. NATO Genel Sekreteri ise demiş ki Rusya uygulasın anlaşmayı, uysun. Yoksa siyasi askeri önlemler. İyi de Amerika'ya niye dönüp niye çıkıyorsunuz bu anlaşmadan diye soruyor mu dersiniz? Hayır, sormuyor. 5 haftası kaldı demiş Rusya'nın. Böyle de bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Japonya'da, girişte de söylediğim gibi işte karşılanmış, gayet güzel karşılanmışlar. Eşi Emin Erdoğan'la birlikte, gerçi çantası konuşuluyor daha ziyade, Emin Erdoğan'ın çok pahalı bir çanta kolunda, kimono kıyafetleriyle karşılanmış. 2019 bir de Japonya'da Türk yılı ilan edilmiş. Kadın üniversitelerini incelemiş, ona dair açıklamaları var Cumhurbaşkanı'nın. Fahri doktora almış Mukogawa Kadın Üniversitesi'nden. Bakıyorum, bayağı bir açıklaması var. Ben dış politika başlıklarına daha ziyade bakacağım. Biraz ileride söyleyeceğim onu. Çünkü konuyla bağlantılı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir de NATO karargahında Brüksel'de dün görüşmeleri vardı. Amerikan Savunma Bakan Vekili Mark Esper'la görüştü. Patrick Shanahan'ın yerine geçmişti biliyorsunuz. Özel nedenlerle ayrılmıştı görevden. Onayı öncesinde çekilmişti yani. Pek fazla bir açıklama yok yani. Stratejik ilişkiler, işbirliği, görüş alışverişi diye. Sadece onunla değil, Yunanistan Savunma Bakanı ile de görüştü. Evangelos Apostolakis'le, onu da aktaracağım. Doğu Akdeniz enerji aramaları vesilesiyle. İşte NATO Askeri Komite Başkanı falan. F-35 ile ilgili açıklama yaptı Hulusi Akar ve aslında bildik şeyler. Türkiye'yi F-35 savaş uçağından mahrum bırakmayın. Bırakırsanız bu NATO'da da, NATO'nun savunmasında, caydırıcılığında sorunlar yaratır, azaltır bunu demiş. Diğer yandan S-400 tedarikine dair Rusya ile sözleşmemize bağlıyız. Bitmiş iş diyor. Anlaşmayı biz yaptık diyor. Türkiye ama F-35'ten çıkarılmasın, müşteri değil zaten, yatırımcısı, üretim ortağı diyor. Tekrardan çalışma grubu önerisinin geçerli olduğunu da dile getiriyor. Ama Reuters'a konuşan bir Amerikalı üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi demiş ki yani Türkiye'ye bunun bedeli olacak. F-35 yanı sıra ekonomik yaptırıma da, hep anlattığımız şeyler aslında, tekrarlar demek lazım bununla ilgili. Ekonomik sonuçları olacak. İlerleme işareti yok yani. Hulusi Akar'ın temasları pek bir işe yaramış gözükmüyor. Gelelim Erdoğan'a. Erdoğan Japonya'ya giderken ve Japonya'da ve gitmeden önce yaptığı açıklamalar var. Özeti F-35 projesiyle ilgili. Ya kardeşim, biz 1.2 milyar doları ödedik. Uluslararası tahkime götürürüz. Dava açarız size diyor. Trump'ın bir yandan yaptırım uygulamayacağını düşünüyor Cumhurbaşkanı ama bir yandan da tahkimden bahsediyor. Yani bundan niye bahsettiğini çok anlayamadım. Çünkü F-35 anlaşmasında bir tahkim, dava, mava meselesi olmaması lazım. Bu üretim paylaşım anlaşması. Sipariş, ortak sipariş veriyorsun Lockheed Martin'e. Pentagon'un da garantisi var. Yani zaten Lockheed Martin sana satamazsa o uçakları, satabileceği başka ülkeler de var çünkü Pentagon garantisi var. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hangi tahkimden bahsediyor ben çok anlamadım açıkçası. Ama Cumhurbaşkanı da diyor ki nedense bizim söylediğimizde kimse inanmıyor. Bizim dışımızdaki söyleyenlere itibar ediliyor deniliyor. Bu da tabii çok acıklı cümleler bunlar. Yani kendi kendisini biraz şey yapıyor. Yani sözünün değeri olmadığı, benim sözümün değeri niye yok diye şikayet ediyor. O oraya varıyor ya söylediği, açıkçası üzücü tabii. Şimdi Temmuz'da Trump gelebilirmiş, onu söylüyor Cumhurbaşkanı. Acil ihtiyacımızı tekrarlıyor. Ortak komisyonu tekrarlıyor. Amerika ile stratejik ilişkileri tekrarlıyor. Para verdik biz buna, geri isteriz diyor. Ah, parayı. Ama mesele o değil ki, mesele stratejik ortaklık tabii. Bu Kaatsa hikayesi alıp da bu Amerika'daki Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırımlarla mücadele etme yasası bu. İran'a falan uygulanan, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda bunları kullanıyorlar. Biz bu alımı ondan önce yaptık diyor bu yasa devreye girmeden. 2017 idi galiba tarih, yanlış söylemeyeyim size. Bu da enteresan. Bunu da anlayamadım açıkçası. Türkiye'nin NATO'da yeri çok önemli diyor. Biz hayatta oradan çıkmayız diyor tabii. 1952'den beri üyesiyiz diyor. Rusya da çok önemli bizim için diyor ama Suriye ile ilgili söylediği İdlib'de statikonun devamı falan hiç Rusya ile Türkiye politikaları birbirine uymuyor. Onu belirtmek gerekiyor. Galiba bir de nükleer enerji santrali meselesinde de sıkıntılar söz konusu olsa gerek. Cumhurbaşkanının söylemlerinden benim anladığım biraz açıkçası o oldu. Rusya ile de hem Türk akımı hem de Akkuyu meselesi var biliyoruz. Şimdi neymiş, İdlib'de mevcut durumun korunması çok önemli, çok değerli. Ama yani oradan da Rusya Humeymim üstüne bunlar füze sallıyor diyor. Öyle bir durum var. Şimdi Rusya'dan açıklamalar tabii var. Askeri Teknik İşbirliği Kurumu'nun açıklaması var. En başta biz başlıyoruz Temmuz'da bu parçaları konuşlandırmaya. S-400'leri ekipman yıl sonuna kadar hepsi tamamlanacak şeklinde. Uşakov'un açıklamaları var. Putin'le Erdoğan görüşecek G20 zirvesi vesilesiyle Osaka'da ama S-400'ü özel olarak konuşacak mı? Bakarlar, gerekli görürlerse konuşurlar demiş Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı. Amerika'nın baskılarına rağmen S-400 alımında ısrar etmesine Ankara'nın değerli bulduklarını da belirtmiş. Akkuyu, Türk Akım bunlarda sıkıntı yok demiş ama Cumhurbaşkanı da sıkıntı var demeye getiriyor. Şimdi Trump'la ne görüşecek, ne çıkacak beraber göreceğiz. G20 hakikaten G20 zirvesi önemli. Hatta Amerikalılar son şans diyorlar bu F-35 S-400 krizini çözmek için. Cumhurbaşkanının bir dizi açıklaması var, başka açıklamaları var tabii. İdlib'de statiko, demin dediğim gibi Doğu Akdeniz'de haklarımızı savunacağız demesi. NATO üyesidir Türkiye, NATO üyesi. Biz buradan çıkmayız, etmeyiz, yapmayız gibi cümleleri de var. Hulusi Akar'ın bu arada Brüksel temasları sırasında bir de ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesi var. Bu da Suriye ile bağlantılı düşünmek lazım. Özellikle Münbiç hikayesi ve işte güvenli bölge Amerika ile kurulabilir mi? SDG ile Türkiye uzlaştırılabilir mi? En son Öcalan'ın mektubunun okunması vesaire Türkiye'de bu soruları da doğurmuştu, hatırlatalım. Bu arada Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'mış ismi. İlk defa duyuyorum. Evet. O da Suriye'ye gitmiş. Suriye derken Suriye'nin cihatçıların kontrolündeki, yani Suriye devletinin kontrolünün Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden, egemenlik hakları bulunan devletin kontrolü dışındaki bölgeye gitmiş. İhracatımız çok gelişiyor Suriye ile bizim. 1.3 milyar dolar civarında diye de mesaj vermiş Azez'de. Evet, bu arada da militanlar, cihatçı militanlar Rusya'nın Humeymim üstüne insansız hava araçlarıyla yine saldırı girişiminde bulunmuşlar. 26 Haziran'da Ruslar diyorlar ki kimyasal saldırı mizanseri ve provokasyon planlanıyor yine diyorlar. Evet, Doğu Akdeniz'le ilgili dün aktarmıştım size. Amerikan Senatosu güvenlik ve enerji ortaklığı tasarısına onay vermişti. Burada tabii İsrail, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Amerika Birleşik Devletleri bir enerji işbirliğini koordine edecek bir merkez kuracaklar. Türkiye'nin tabii ki burada S-400, F-35 meseleleri filan hep devrede. Bayağı bir cephe oluşuyor gibi gözüküyor. Alexis Tsipras, Yunan Başbakanı, Yunanistan Başbakanı da aman sakın sondajı aklınızdan geçirmeyin diye Ankara'ya tehdit savurmuştu. Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Savunma Bakanı Apostolakis ile aynı zamanda Brüksel'de görüşmüş NATO karargahında, pek de somut bir şey çıkmamış gibi gözüküyor. En son Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın da bir açıklaması var. Avrupa Birliği'nin artık Türkiye'ye yönelik adım atacağını ve bu sadece söylemle kalmayacağını, somut adımlara geçeceğini savunuyor Yunan Savunma Bakanı. Evet. Avrupa'dan başlıklarım var. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ya bir sağlık sorunu var galiba kadıncağızın. Ukrayna'nın yeni lideri Vladimir Zelenski'yi karşıladığı sırada bir titreme nöbeti geçirmişti. Kameralar önünde olmuştu olay. Bir daha olmuş bu. Yeni Adalet Bakanı Christiane Lambrecht'in göreve başlaması nedeniyle Berlin'de düzenlenen törende Frank-Walter Steinmeier Cumhurbaşkanı'nın yanında dururken yine titreme nöbetine girmiş. Şimdi G20 zirvesine de gidecek, bir sıkıntısı mı var diye insan düşünüyor. 10 gün içerisinde ikinci oluyor bu. Evet, Avrupa Komiseri'nin yeni genel sekreteri Hırvatistan Dışişleri Bakanı Maria Pejcinović, yanlış okudum inşallah, Buric seçilmiş. Rusya geri döndü Avrupa Konseyi parlamenterler meclisine. Dün aktarmıştık size, tüm yetkilerini geri iade etmişler. Kırım'ın 2014'te Ukrayna'da Kiev'de meydanda ki olaylardan sonra Kırım'ın referandum sonrası Rusya'ya katılımı Avrupa ile ilişkilerini bozmuştu. Rusya'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde askıya alınmıştı üyeliği. 2017'ye kadar sabrettiler. Ondan sonra da ödemeleri yapmadılar Ruslar. Onun üzerine tartışmalar çıktı vesaire. Bu tartışmaların sonucunda Rus heyetinin bütün yetkileri yeniden tesis edildi. Açıklama yapmış Rus heyetinin başkanı Pyotr Tolstoy. Bu gelişmenin Kırım Cumhuriyeti vekillerinin de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi oturumlarında Rusya'yı temsilen yer alacağını, federal bölgeler biliyorsunuz Kırım'da öyle, söylemiş. Demiş ki Kırım'ı Rus toprağı olarak kabul etmemek Almanya'nın birleştiğini kabul etmemekle eşdeğerdir. Yani bu bizim Doğu Almanyalı Almanya parlamentosu vekillerini tanımamamız gibi bir şey demiş. Kırım Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov da aynı şekilde bu son gelişmenin Avrupa'nın Kırım'ı Rusya'nın statüsünün bir gerçeklik olduğunu, parçası olduğunu kabul etmeye başladığını gösterdiğini söylemiş. Türkiye'de bu arada bu konuda Rusya'nın haklarının iadesi yönünde oy kullanmış, dikkat çekiciydi. Dün Yazdan Kaya ile konuşmuştuk, bu meselelerle yakından ilgilenen bir isim kendisi. Los Angeles Times'ın yazarlarından bir tanesi Jeff Opidike. O ise okuyucularına gidin ziyaret edin Kırım'ı, çok güzel bir yer, çok da gelişmiş, Ukrayna döneminden daha iyi diye de yazmış. Evet. Orta Doğu'dan birkaç, Avrupa'dan da var. Başlık daha verip hemen bitirmem gerekiyor. Kushner'le ilgili Manama konferansını konuşacağız çünkü Selim Sezer'le. Türk hackerlar Mısır devlet sitelerine siber saldırı yapmışlar. Duruşmada ölmüştü geçen hafta. Muhammed Mursi Müslüman kardeşlerin lideri darbeyle devrilmişti. Bir saldırı söz konusu olmuş. En büyük arzumuz Allah yolunda şehit olmaktır sözünü şiar edinen, Türkçe, Arapça, İngilizce, bunu bütün dünya zalimlerine haykıran Muhammed Mursi'nin şehadetini Allah kabul etsin notunu düşmüşler. Fransa'da Burkini tartışmaları vardı. İki havuzu kapatmış belediye. 10 Müslüman kadın Burkini yasağını protesto için yüzmüşler. Can kurtaranlar şikayet ediyor. Herhalde üzerlerine fazla böyle şeyler giyince tutup kurtaramıyorlar mı insanları? Ya da diğerleri panik mi? Anlayamadım nedenini açıkçası. İsteyen istediğini giysin diyeceğim var ama tuhaf bir durum. Onlar da, aşırı sağcılar da bu arada, İslamcı provokasyon diye nitelendirmiş bu protestoyu. Evet, BM özel raportörü Kalamart Türkiye'ye de gelmişti. Kaşıkçı raporu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülüp parçalara ayrılan, cesedi bulunamadı hala, Suudi Arabistan'ı itham eden raporunu savunmuş. Çünkü Suudi Arabistan kızmış bu raporun. Sadece medya haberleri ve Türkiye ile tabii büyük gerilim yaratmıştı. MİT'ten alınan ses kayıtları falan vardı içerisinde. Onunla ilgili gelişmeler var. Damat Kushner'i konuşacağız. Bir de Amerika'dan Meksika ABD sınırındaki dramla ilgili gelişmeleri aktarayım. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile Amerika'yı ayıran Rio Bravo Nehri üzerinde ölmüşler, yaşamlarını yitirmişlerdi ve görüntüleri gerçekten Türkiye'de minik Aylan'ı herkese hatırlatmıştı. Aylan Kurdi'yi hatırlatmıştı. Alan Kurdi'yi, pardon, doğrusu. Bunun üzerine tabii Amerika'da tartışmalar yine yoğunlaştı. Göçmenler meselesi, Trump bu mülteci dramından demokratları sorumlu tutuyor. Allah Allah, kendisi göçmenleri kovmak istiyor. Avustralya mesela, yani örnek alalım Avustralya'yı, bakın kimseye geçit vermiyorlar falan demiş. Onlar da, o göçmenler de kendilerini yakıyorlar, ağızlarını dikiyorlar. Bu enteresan, bu göçmen meselesi çok derin bir problem. Asıl göçmemelerini sağlamak lazım bu insanların, dolayısıyla savaşları bitirmek lazım ama tabii bu çıkarlar dünyasında olmuyor bu dediğimiz. Evet efendim, şimdi birazdan Bahreyn'deki Manama toplantısı, Filistin için yüzyılın anlaşmasını konuşacağız Selim Sezer'le. Bir ara verelim, Alanis Morissette'ten Hand in My Pocket dinleyelim. Az sonra burada olacağız, bizden ayrılmayın. Is it every man's gonna be fine, fine, fine?
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Doktor Selim Sezer var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Selim Bey, şimdi daha önce aslında yüzyılın anlaşması Ramazan sonrası açıklanacak deniliyordu. Ben de birkaç program yapmıştım, hatta detayları da sızmıştı. Bir hayli detayı sızdı galiba. Ve planın hazırlayıcısı başta Trump'ın baş danışmanı, damadı Jared Kushner başta olmak üzere hiçbirisi de bu sızanları zaten yalanlamıyor. Fakat sonra tabii İsrail'de hükümet kurulamayınca ve Eylül'e hükümetin erken seçim yeniden tekrarlanacağı haberi düşünce bu yine ortalık karıştı, yine anlaşma ertelendi. Bir türlü açıklanamıyor, onu da soracağım niye açıklanamıyor diye, ama şimdi ise başka bir şey devreye sokuldu. İşin zaten anlaşma galiba işte Filistin topraklarında bir çeşit Singapur yaratma gibi bir anlaşma geliyor bana. Refah için barış başlıklı bir ekonomi çalıştayı düzenlendi. Bahreyn'de düzenlendi. Körfez ülkeleri bu iş için ellerini ceplerine atıyorlarmış gibi bir şey. 50 milyar dolarlık bir fondan bahsediliyor. Şimdi şöyle bir tez var. Yani şimdiye kadar yapılan bütün anlaşmalar işe yaramadı. 21. yüzyılda tekrardan bir devletleşme sağlanamıyor. Bitti o. Dolayısıyla başka türlü çözüm olamaz, ancak böyle olur diye bir tez var, iddia var. Ve bunu da işte böyle bir ekonomik kalkınma ya da kalkındırma tırnak içerisinde, yani ulus kimliğinden çıkartıp başka bir şeye evirme yoluyla hedefleniyormuş gibi. Nasıl okuyorsunuz siz bu yüzyılın anlaşmasını ve bu bağlamda da refah için barış başlıklı ekonomi çalıştayı nasıl okumak lazım?
Öncelikle teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için. Bu arada ben kendi sesimi duyuyorum. Umarım yayına normal bir şekilde yansıyordur.
Evet.
Bir sıkıntı olmadığını umut ediyorum.
Yok, gayet normal duyuyorum ama eko yapıyor herhalde. Ben arkadaşları uyarayım. Konuğumuz kendi sesini duyuyor konuşurken. Eko yapıyor. Bir düzeltirsek, evet.
Evet, teşekkür tamam. ederim. Şimdi tabii bu sizin de söylediğiniz gibi çok uzun zamandan beri gündemde olan konulardan bir tanesi. Yanılmıyorsam 8 Mayıs gibi bir
evet.
olarak basına yansıyan bir durum olmuştu plana dair ve
evet.
söylediğiniz gibi bir yalanlama da gelmemişti. Ve bu sızdırmanın gerçekleştiği yer de aslında Netanyahu'ya yakın şeylerden bir tanesiydi. İsrail'li basın kuruluşlarının
evet.
bir tanesi İsrail Hayom gazetesinde çıkmıştı. Yani önemli de bir kaynak Hı-hı. aslında ve orada
evet.
epey bir ayrıntı görmüştük.
Evet.
Şimdi aslında bu sürecin hayata geçirilmesi doğrultusunda çeşitli adımlar atılıyor. Bunları tanık oluyoruz ama henüz planın kendisi açıklanmadı. Şimdi bir ihtimal üzerinde hala çalışılıyor, tartışılıyor da olabilir.
Hı hı.
İlginç bir şekilde tabii bunun İsrail seçimlerinin tarihiyle bağlantılandırılması biraz enteresan. Çünkü en son şu söylendi dün. Yani eğer vazgeçilirse biliyorsunuz normal.
Evet, seçimler tamamen iptal edilebilir. Dün aktarmıştım ben
dinleyicilerimize. Evet, seçimler iptal edilirse o zaman daha erken de açıklanabilir. Sonbahardan önce de açıklanabilir.
Evet.
Olmazsa daha sonra 2019'un sonlarında gibi şeyler söylendi. Dolayısıyla muhtemelen bunun hem İsrail hükümetinin işleyişi bakımından sonuçların olabileceği hem de aynı Hı-hı. zamanda seçim sürecinde de muhtemelen içeride de ciddi tartışmalara da yol açabileceği düşünüyor olabilir. Beraberinde dediğim gibi nihai halini almamış olabilir. Çünkü pek çok tarafın bir biçimde dahil olduğu bir süreç olması muhtemelen. Yani Jared Kushner tek başına sonuçta
Tabii.
hazırlamıyor. Körfez ülkeleri bu işin içerisindeler. Onların görüşleri
evet.
vesaire alındığı için bu süreç uzayıp gidecektir. Şimdi tabii bu Manama'da yapılan iki günlük çalıştaya baktığınız zaman yani bir taraftan evet bu bahsettiğiniz türden bir şeye de denk düşüyor olabilir tabii. Yani bir siyasi düzenlemeler işte sınırla ilgili vesaire atılacak bir takım adımların etkisi sınırlı olacak ya da işte bir zaten Oslo süreci gerçekleşti 25 yıl önce ve sonuç alınamadı. Başka bir yoldan bu meseleyi halletmeye çalışalım gibi bir yönelim şeklinde de yorumlanabilir.
Hı-hı.
Ama başka türlü de yorumlanabilir diye
Nasıl?
Düşünüyorum.
Nasıl? Biraz da içeriğine sızıntılar Trump'dan sizin anladıklarınızla dinleyicilerimizi aydınlatmak açısından yüzün anlaşmasının kaba çerçevesiyle birlikte ne olabilir, onu açabilirseniz çok sevinirim.
Tamam. Yani bu Mayıs ayından beri konuşulan haliyle, bahsettiğim gibi solaryum üzerinden sızdırılan haliyle baktığımızda bir devletin, bir Filistin devletinin kurulması üzerine inşa ediliyor. Ancak şu şekilde Batı Şeria'da bulunan İsrail yerleşim birimleri, ki sayıları 120-130 civarında olması gerekir. Evet. Ve bunlar hali hazırda Batı Şeria'yı aslında önemli bir kısmını İsrail hukukuna tabi kılan yerler. Bu yerleşim birimlerinin İsrail kontrolünde kalması ve hatta birbirlerine bağlanması, bir takım anayollarla bağlanması ya da bir daha büyük yerleşim birimlerine bağlanması ve geriye kalan, Batı Şeria'nın geri kalan kısmını artı Gazze'nin birleşmesiyle bir anlamda, yani fiziki olarak birleşmemekle birlikte ikisinin toplamının aslında bir Filistin devleti olarak kurulması öngörülüyor. Enteresan şeyler var. Yani mesela bu söylenen haliyle kurulacak Filistin devletin ya da yeni Filistin devleti diye adlandırdıkları şeyin bir ordusunun olmayacağı ve dışarıdan gelecek tehlikelere karşı Filistin devletinin korunmasının İsrail tarafından sağlanacağı gibi ilginç maddeler de var. Kudüs'le ilgili belirsiz bir durum var. İşte Kudüs iki tarafında hem Filistin devletinin hem İsrail devletinin başkenti olacak gibi şeyler söyleniyor. Evet. Bunlar tabii bu konuşulan versiyon, ama daha öncesinde daha başka versiyonlar da konuşuldu. Yani örneğin Mısır'daki Sina Yarımadası'nın bir kısmının yeni kurulacak Filistin devletine verilmesi gibi şeyler söylüyor ki sanırım
kiralanması gibi bir şeydi galiba, ama hani orada bundan da ekonomik bölgeler vesaire
mültecilerin buraya dönmesi, Filistin mültecilerin buraya gitmesi,
geri dönüşü çözmek için biraz, o anladığım kadarıyla
ya da işte Kudüs'ün sadece işte dış kasabalarından bir tanesi olan Ebu Dis kasabasının şeye bırakılması, Filistin'e bırakılması ve Filistin devletinin başkenti olması gibi şeyler de konuşuyor. Şimdi tabii nihai hali açıklanmamış bir plan var hala ortada. O yüzden yaptığımız değerlendirmeler sonuç olarak afaki değerlendirmeler olur. Ancak yine de eldeki seçenekler artı son iki yıl içerisinde olan bir takım şeylere, yani ABD Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması başta olmak üzere UNRWA yardımlarının kesilmesi falan gibi şeylere dahil edebiliriz tabii bunlara. Bu yönelim de dikkate alındığında ve konuşulan versiyonlara da bakıldığında aslında Filistin tarafı bakımından 1993 Oslo Anlaşması'nın çizdiği çerçevenin bile epey gerisinde kalan bir çerçeve olduğu anlaşılıyor. Şimdi tam bu noktada neden Manama'da ilk olarak bu işin iktisadi boyutu konuşuldu sorusu önemli. Şimdi burada tabii takım büyük vaatler var. İşte deniliyor ki yani 50 milyar dolar gibi paradan bahsediliyor sonuç olarak. Bunun getireceği işte önemli bir takım kazanç ya da kazanımlardan bahsediliyor. İşte işsizliğin tek haneli rakamlara ineceği, yoksulluğun yarıya ineceği, 1 milyon kişi istihdam sağlanacağı, Filistin'in gayri safi yurt dışı hastasının iki katına çıkacağı, bütün bunların 10 yıl içerisinde gerçekleşeceği söyleniyor. Ancak beraberinde söylenen bir takım başka şeyler de var. Yani deniliyor ki, yani eğer Filistin tarafı sonra açıklanacak olan siyasi çözüm planına destek verirse bu onların faydasına olur. Ama eğer razı gelmezlerse hem böyle önemli bir fırsatı kaçırmış olurlar hem de işte daha önce yine Mayıs'taki açıklanan versiyonda, sızdırılan versiyonda söylenen bir şey, yani İsrail'in bütün bundan Filistin tarafını sorumlu tutacağı gibi bir ifade kullanıyordu. Şimdi burada aslında bir anlamda sopa ve havuç yöntemlerinin bir arada kullanıldığını söyleyebiliriz.
Evet.
Yani bir taraftan bir havuç gösteriliyor. Eğer yakında açıklayacağımız, işte birkaç ay sonra açıklayacağımız bu plana rıza gösterirseniz, kabul ederseniz biz sizi ihya edeceğiz aslında. Bütün ekonomik sıkıntılar da işte Gazze ablukası da bitecek, işsizlik de kalkacak. Dünyayla ticaret yapacaksınız, önemli altyapı yatırımları olacak vesaire. Ama eğer bizim koyacağımız, bizim sınırlarını çizeceğimiz çözüme razı gelmezseniz, hem şu andaki ekonomik durum aynen devam edecek ki bunun içerisinde örneğin, yani şu önemli, belki bir araya parantez açarak söylemek gerekiyor. Son 1-2 yılda Filistin'in içinde bulundukları ekonomik durumu ağırlaştıran bazı önemli faktörler var. Bir tanesi az önce söylediğim Amerika Birleşik Devletleri'nin UNRWA yardımlarını, yani Filistinli mültecilerle 1949'dan beri ilgilenen uluslararası kuruluşa giden yardımları kesmesi. İkincisi olarak, ikinci olarak İsrail'in normalde Oslo Anlaşması kapsamında bazı gelirleri aktarması gerekiyor Filistin yönetimine, özellikle dış ticaretten gelen bir takım gelirleri. Şimdi Filistin yönetiminin bu paraları tutuklu ailelerine vermesi gerekçesiyle burada da çok ciddi kesintilere de gitti. Ve bu işte bir takım memur maaşlarının ödenememesi gibi şeylere de yol açtı. Zincirleme başka sorunlara da yol açtı. Denilmiş oluyor ki aslında Kushner ve Manama Çalıştay'ın tüm organizatörleri tarafından, eğer bizim birkaç ay sonra sunacağımız plana razı gelmezseniz bütün bu korkunç tablo sizin için devam edecek ve giderek ağırlaşan bir durumla karşı karşıya olacaksınız. Hatta dediğim gibi yani şu tür şeyler de vardı ve notlarımdan kontrol edeyim yanlış bir şey söylemek bakımından. Şu denilmişti Mayıs'taki sızdırılan versiyonda. Eğer Hamas ve Filistin Kurtuluş Örgütü anlaşmaya itiraz ederlerse ABD her türlü mali desteği kesecek ve başka ülkelerin de mali destek sağlamasını engelleyecek deniliyordu. Evet. Eğer Filistin Kurtuluş Örgütü kabul eder de Hamas ya da İslami Cihat reddederse o zaman da bu hareketler, bu iki hareket sorumlu olur ve gerçekleşecek yeni bir savaşta da ABD İsrail'in bu hareketlerin liderlerinin hedef almasını destekler gibi aslında tehdit niteliğinde şeyler var. Dolayısıyla hani ben sopa ve havuç dedim, yapılan yorumlara baktığınız zaman rüşvet ve tehdit kelimeleri de kullanılıyor. Evet. Yanlış kelimeler de değil. Yani gerçekten de bu 50 milyar dolarlık projeler aslında bir anlamda bu yıl içerisinde ortaya çıkacak planla çok ciddi bir takım siyasi geri adımların kabul edilmesi için aslında bir anlamda rüşvet gibi ya da havuç gibi sunulan şeyler. Diğer taraftan da olayın ciddi bir sopa boyutu ya da tehdit boyutu da mevcut.
Peki şimdi şöyle bir şey düşüyor insanın aklına, yani tabii ki İsrail-Filistin meselesi çok önemli. Aynı toprak üzerinde hak iddia eden, yani bütün insanlığın oradan buradan bir yerlerden göçtüğünü de düşünürsek, bir zaman birimi içerisinde herkes, bütün kavimler bir yerden bir yere göçmüşler. Yıllar geçiyor ve işler değişiyor. Şimdi de işte Avrupa'ya, Orta Doğu'dan, Asya'dan, Afrika'dan akınlar oluyor ve popülasyon demografi değişiyor. Tarihte, tarih boyu böyle olmuş. Şimdi 20. yüzyılın en önemli ve en trajik sorunu tabii, çünkü Filistinler vatansızlaştı, kaybettiler savaşı, o yüzden biraz da. Fakat bakıyoruz yani, mesela Kuzey İrlanda sorunu hala devam ediyor. 1900'lerin başlarında İrlanda Cumhuriyeti kurulurken verilen tavizlerden bir tanesi de Kuzey İrlanda, biliyorsunuz. Çözülemiyor. Avrupa Birliği çerçevesinde çok demokratik haklar vesaire, işte en son Bask meselesi zaten tamamen kapanmış gibi gözüküyor ama Katalonya'nın Avrupa Birliği çerçevesi içerisinde dahi yeniden soruna bir çözüm bulma, uluslaşma projesi, devletleşme projesi mümkün olamadı. Falan filan. Yani şimdi bir takım örnekleri görüyoruz. Yani 20. yüzyılda işte bazı uluslararası ilişkiler hocalarımızın dediği gibi ulus devletlerin sınırlarının çizilmesi bitmiştir. Bir daha yapılamaz. Yapılabilmesi için büyük bir dünya savaşı gerekir. Aksi takdirde oynarsanız sınırlarla olmaz. Yeni devletle üretemezsiniz tezleri var. Bu formül daha ekonomik temelli ve Filistin'in kaç senedir, kaç on yıldır kuşakları heba eden, kuşakları yoksulluk, cehalete kurban eden şeyden çıkartmak için bugüne kadar yapılıp da asla uygulanamayan şeylerin yerine bir ara formül olarak görülemez mi? Görülemezse bunun arkasındaki toplumsal psikoloji sebebiyetiyle midir diye sorayım. Kafamda uçuşanları soruyorum aslında.
Şimdi yani aslında başlangıçtaki tespitiniz önemli ölçüde ben de katılıyorum. Yani 21. yüzyılda hatta tam bu başlıkla ben de bir sunum da yapmıştım. Yani 21. şunu ifade etmeye çalışıyorum. 21. yüzyıl koşullarında sınır değişikliklerinin neredeyse imkansız olduğu ve olabilmesi için de ancak bir uluslararası konsensüs dahilinde olabileceği.
Ya da savaş. Yani,
ya da savaş.
Büyük evet, savaş.
Savaşla birlikte statükonun tümüyle değişmesi. Evet. Orada da işte birkaç farklı işte tam da bahsettiğimiz Katalonya ve başka örnekleri de ele alarak şey yapmıştık. İncelemiştik. Şimdi bu genel olarak katıldığım bir tespit. Tabii Filistin meselesine de İsrail-Filistin çatışması olarak adlandırdığımız süreçte kısmi bir istisna olarak söyleyebileceğim şu, yani bir sınırların değişmesi meselesinin ötesinde aslında yani oturmamış, yani hani zaten bir şöyle bir durum olsaydı mesela 1967'de şu statüko oluşmuştu ve İşte uluslararası toplumda buna rıza göstermişti. Ama işte İsrail bunu şu yönde bozmaya çalışıyor ya da Filistin tarafı bu yönde bozmaya çalışıyor vesaire gibi bir durum olsaydı biraz daha farklı olurdu. Ama yani 67'den beri sonuçta bir bitmiş, kapanmamış bir mesele ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm kararlarına da aykırı olan bir işgal durumu bulunduğundan esasen bu işgalin bitmesi meselesi diğer meselelerden, Katalonya ya da Kuzey İrlanda örneklerinden biraz daha farklı bir yere oturuyor.
Ama orada bütün Araplar toplanıp yani 47-48 partition'ı kabul etmeyen taraf Araplar. Sonraki savaşlarda bütün Arap ülkelerinin toplanıp İsrail'e açtığı savaşlar değil mi? Yani yeniliyorlar tabii ki ama hani sonuçta neden sonuç ilişkisi içerisinde bakarsak eğer.
Yani bu tabii programın dar bir zamanı değil. Yani tarihsel olarak sorumluluk, tarafların sorumlulukları vesaire tabii. Bunlar tartışılır. Evet. Arap devletlerinin yapmış olduğu pek çok hata vesaire de bunlar da doğru.
Rol oynadı.
Yani rol oynadığı doğru. Ama sonuçları itibariyle dediğim gibi uluslararası hukukun da henüz kabullenmediği oturmamış bir durum var.
Evet.
Şimdi bu sözü bu noktadan çok uzatmadan şu şeye de getirmeye çalışacağım. Sizin de doğrudan sorunuza denk gelecek şekilde. Şimdi Filistinler aslında uzun zamandan beri şunu da tartışıyor. En azından bir kesiti şunu tartışıyor. Yani Oslo gibi bir şey konulmuştu önümüzde 1993'te. İşte 5 sene yani önce bir özerk yönetim gelecek. 5 sene içinde bağımsız devlet olacak vesaire. 25 senede geldiğimiz nokta bu. Biz bu özerk yönetimi de o zaman kaldıralım. Hiçbir işimize yaramadı zaten. Ve bir devlet hedefinden de vazgeçelim diye tartışmalar yürür. Ama şu anlamda bir devlet hedefinden vazgeçmeden bahsediyoruz. Yani İsrail'in aslında başka bir devlet haline getirilmesi. Yani bir takım
Filistinli vatandaşların da eşit olduğu bir başka
tam
devlet.
Tam olarak eşit haklara sahip olduğu ve aynı zamanda mültecilerin de aynı zamanda hani kimler birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak bunlardan kim mülteci, kim değil bunlar elbette bir takım uluslararası tartışmaları beraberinde getirir. Ama mülteci olarak kabul edilen kişilerin de geri dönüşüyle birlikte Arap ve Yahudilerin eşit haklara sahip olacağı demokratik bir devlet meselesi de tartışılıyor. Şimdi tabii böyle bir şey inşa edilebilirse bu hem çatışmanın son bulması hem de bahsettiğiniz aslında ekonomik düzenlemelerin ya da iyileştirmelerin yapılmasının da bir zemini de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ya da olabilir diye düşünüyorum. Ya da en azından bu seçeneğin tartışılabilir hale gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama bir çatışma süreci devam ederken ve bunun temellerine dair bir takım anlaşmazlık, ihtilaf durumları hali hazırda varken yalnızca ekonomik yardımlarla ben duruma dair ciddi bir değişiklik olabileceğini düşünmüyorum. Yani şuradan bakabiliriz. Yani ölçek olarak çok büyük fark var belki arada ama şimdi Katar yıllardan beri zaten Gazze'ye çok ciddi yardımlar sağlıyor. Bir düzeyde az düzeyde olsa Türkiye'de de sağlıyor. Ama bu Gazze'deki durumu herhangi bir şekilde değiştirmediği gibi ne çatışma durumu ne de bunun zeminini de ortadan kaldırmış durumda. Dolayısıyla ekonomik yardımlar sadece belli bakımlardan nefes almaya yardımcı olur diye düşünüyorum. Sorunun esas kökenini teşkil eden nokta olmadığı gibi köklü bir çözüme de tek başına yardımcı olması da ihtimal dahilinde çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Evet. Sadece belli bir dönem için ya da belli düzeylerde oradaki halkın yaşam koşullarında bir kısmi bir iyileşme ya da rahatlamaya yol açar diye düşünüyorum.
Evet. Kolay bir siyasi çözüm yok hakikaten ama en azından belki bu haliyle olmasa bile yeni siyasi fikirler işte yol ağlarıyla bağlanmış birbirine ciddi yatırımlar yapılmış. Sina'da işletilemeyen ki biz İsraillerin 1960'larda 70'lerde orada tarım mucizesi yarattığını biliyoruz. İsrailli teknisyenlerin daha doğrusu Mısır'la barış süreci içerisinde 70'lerde. Dolayısıyla belki daha böyle fütüristik şeyler çiziyorum belki ama belki fikirlerin uçuşmasına yarayabilir. Çok teşekkür ediyorum Selim Sezer. Daha konuşmak lazım bence de bu anlaşma üzerinde en azından.
Bu şimdilik ilk başlangıcımız olsun diyeyim. Evet. Ben teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için.
Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Vaktimiz kaldı mı? Çalarız biraz diyor arkadaşlar. Sophie Zelmani'den Waiting Room'u çalalım. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın diyelim. So this is where go to dream above you. You know I like to be dreaming. I give them my life, I know I do. But for me, the dreams get the deepest meaning. And life is a waiting room without you. I never mind the waiting. Eternal about my dream of you. Just call me a patient believer. There is an end to the longing I feel. There's but one way to end it. It'll be when I see you reaching for me, when I have
Let me have those feelings. I know where I am longing to. I know I'm a patient believer. I'm the patient believer.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.